Ayrım 41, sayfa 334. Atatürk'ün mücadelesi sadece Türkiye'nin bağımsızlığı için verilmiş bir mücadele değildir. Onun mücadelesi dünyanın her yerindeki tüm mazlum milletler için verilmiş bir mücadeledir. Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesinden Azeriler de etkilenmiştir. Profesör Doktor Ahmet Caferoğlu, 1965'te kaleme aldığı Sağ Ol Mustafa Kemal başlıklı yazıda Atatürk'ün önderliğindeki Milli Anadolu İstiklal Savaşı'nın Azerbaycan'ı da derinden etkilediğini şöyle anlatmıştır. Mustafa Kemal Harekatı ve Milli Anadolu İstiklal Savaşı bilhassa Azerbaycan Türklüğü için pek aziz idi. Bolşevik işgaline ve şiddetli baskılarına rağmen devrin Azeri Edebiyatı 1919-1923 yılları Anadolu İstiklal Savaşı'na gereken değeri vermiş, onu terennüm etmiştir. Geniş halk arasında ise Mustafa Kemal Harekatı'na özenilerek defalarca kıyam edilmiş, isyanlar çıkartılmış fakat maalesef her defasında çok ağır kayıplarla istilacılar tarafından bastırılmıştır. Bilhassa 1923 yılı Mustafa Kemal zaferinden ilham alan Kafkasya Cumhuriyetlerinden Azerbaycan, Gürcistan ve Kuzey Kafkasya üçlüsü aynı tarihlerde müşterek bir kurtuluş isyanına hazırlanmış, lakin Gürcistan aydınlarına karşı müstevilerce yapılan çok acılı katliam üzerine bu isyan teşebbüs halinde kalmıştır. Fakat Kemalizm ülküsü bugüne kadar sönmemiştir ve sönmeyecektir. Özetle, Atatürk Nahçıvan'ı Türk kapısı olarak görmüş ve kaybedilmemesi için mücadele etmiştir. Nahçıvan ve Zengezur'u Ermenistan'a hediye eden veya satan Atatürk değil, Sovyet Ermenistan'ı ile iyi ilişkiler kurmak isteyen Azerbaycan Komünist Partisi'dir. Buna karşın Atatürk, Sovyet Rusya ile yapılan Moskova Anlaşması'yla Nahçıvan'ın Azerbaycan'a bağlı kalmasını sağlamıştır. Atatürk eğer Fesli Deli'nin iddia ettiği gibi Nahçıvan'ı Ermenilere, Azerbaycan'ı Ruslara satmış olsa, sanki böyle bir hakkı ve yetkisi varmış gibi, 1920-1921 yıllarında Türkiye Azerbaycan'a, Azerbaycan Türkiye'ye karşılıklı elçiler gönderir miydi? Azerbaycan Sovyet Cumhuriyeti'nin devlet başkanı Neriman Nerimanov defalarca Türk milli mücadelesinden ve o mücadelenin önderi Mustafa Kemal Atatürk'ten övgüyle söz eder miydi? Aynı Nerimanov, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Sovyet-Rusya ilişkilerinin güçlenmesi için büyük çaba harcar mıydı? Atatürk Azerbaycan'dan milli mücadeleye maddi yardım isteyebilir miydi? Nerimanov Türkiye'ye gazya, petrol ve altın yardımı yapar mıydı? Yalan 16. Atatürk ve Ali Şükrü Bey cinayeti. Ali Şükrü Bey'i Atatürk öldürtmüştür. Atatürk ve Ali Şükrü Bey'in Trabzon milletvekili birbirlerinden pek hoşlanmadıkları doğrudur. Zaman zaman mecliste münakaşa ettikleri de görülmüştür. Örneğin 6 Mart 1923'te Lozan görüşmelerinin tartışıldığı meclis toplantısında Atatürk elleri cebinde ve sinirli bir şekilde Ali Şükrü Bey'in üzerine yürümüş, milletvekilleri birbirine girmiş, Büyük Millet Meclisi 2. Başkanı Ali Fuat Paşa elindeki çanı milletvekillerinin arasına fırlatıp oturuma ara vermek zorunda kalmıştır. Sakarya Savaşı'ndan sonraki kritik dönemde bir gün Ali Şükrü Bey mecliste İngiliz İmparatorluğu'nun gücünden söz edip bazı İngiliz dergilerini okuyunca meclisin moralinin bozulduğunu gören İhsan Bey Ali Şükrü Bey'e müdahale etmiş, iş dövüşmeye kadar gitmiştir. Ali Şükrü Bey'in bu konuşmasını hiç beğenmeyen Atatürk de o gece Keçiören'de Kılıç Ali'nin evinde bu konuya değinerek "Böyle konuşan insanlar gerçekten dövülmeye layıktırlar." demiştir. Ali Şükrü Bey, Atatürk'e düşman değil, muhalif bir vatanseverdir. Meclis Matbuat Müdürü Feridun Bey ile yaptığı bir konuşmada Atatürk'le aralarında bir düşmanlık olmadığını, bazı ara bozucuların kendisini Atatürk'le karşı karşıya getirmek istediğini, fakat Atatürk'ün de buna fırsat vermediğini ifade etmiştir. Şu sözler Ali Şükrü Bey'e aittir. Yoksa ben paşayı bilirim. Benim dobra dobra konuşmalarıma, hatta bazen ölçüyü aşarak çok şiddetli tenkitler yapışıma hiç kızmaz. Bilakis kaç defa kızacağını tahmin ettiğim halde omzumu okşayarak "Aferin Ali Şükrü, çok isabetli mütalalarda bulundun" diye takdir ve iltifatlarda bulunmuştur. Mecliste Lozan görüşmelerinin tartışıldığı günlerde 27 Mart 1923'te ortadan kaybolan Trabzon milletvekili Ali Şükrü Bey'in öldürüldüğü anlaşılmıştır. Cinayetin Atatürk'ün muhafızı Topal Osman tarafından işlendiği sonucuna varılmıştır. Muhalifler Ali Şükrü Bey'i Atatürk'ün öldürttüğünü iddia etmişlerdir. 10 Nisan 1923'te Trabzon'da toprağa verilen Ali Şükrü Bey'in cenaze töreni, muhaliflerin Atatürk'e saldırması için çok uygun bir ortam yaratmıştır. Örneğin Ali Şükrü Bey'in cenazesine katılan Faik Ahmet Bey, cinayetin faili olarak Atatürk'ü göstermiştir. Trabzon milletvekili Nabizade Hamdi Bey'e kulak verelim. Sonra cenazeyi belediye meydanına naklettik. Meydanda Trabzon İttihat ve Terakki Başkanı Hacı Ahmet Barutçu'nun oğlu Faik Ahmet Barutçu çektiği nutukta sık sık "Çankaya katilleri" diye bar bar bağırıyordu. Bununla Topal Osman'ın Ali Şükrü'yü öldürüşünün Çankaya'nın emrinde olduğunu kastediyordu. Bu hususta Atatürk'ün düşüncelerini ve olayların içinde an be an yaşamış bir insan olarak tarih önünde tekrarlıyorum ki, Atatürk bu olayın tam karşısında oldu ve Topal Osman'ın yaptığının acısını çekti. Çakıroğlu Hüseyin, Atatürk'e sert muhalefet nedeniyle Ali Şükrü Bey'in öldürülmesini teklif edildiğini, ancak Atatürk'ün bu teklifi çok sert ve kesin bir dille reddettiğini anlatmıştır. Atatürk kendi ifadesiyle fikirlere kaba kuvvetle değil, fikirlere fikirlerle karşılık vermek gerektiğine inanmış biridir. Falih Rıfkı Atay'ın deyişiyle Atatürk İttihat ve Terakki devrinde dahi komitacılık etmemiş. Öldürücülük yolunu hiçbir zaman doğru bulmamış. Bilakis 1909 Selanik Kongresi'nden sonra kendisi komitecilerin idam tehdidine uğramıştı. Hiç kimsenin canına kıyılmasını rüyasında bile görenlerden değildi. Öyle ki birkaç defa kendisini öldürmek isteyen Çerkez Ethem'i bile ortadan kaldırmayarak milli mücadeleye kazanmanın yollarını araştırmıştır. Ayrıca Atatürk her şeyden önce kendisine karşı meclis içi muhalefetin önemli isimlerinden biri durumundaki Ali Şükrü Bey'i öldürtecek kadar aptal değildir. Ayrıca Kılıç Ali'nin dediği gibi mecliste muhalefeti o kadar ileri götüren, öyle ele avuca sığmayan milletvekilleri vardı ki Ali Şükrü Bey onların yanında bin kez zemzemle yıkanmış gibiydi. Onun için öldürülmesinde Atatürk açısından siyasi bir kasıt söz konusu olamazdı. Dahası böyle bir iş için zaman uygun değildi. Cinayetin işlendiği günlerde Lozan görüşmeleri yarım kalmış, Türk heyeti yurda dönmüştü. Mecliste şiddetli Lozan tartışmaları yapılmaktadır. Bu tartışmalarda muhalefetin güçlü sesi Ali Şükrü Bey sıkça Atatürk'le de tartışmaktadır. Yeniden savaş tehlikesi belirmiştir. Ordu yorgun ve perişandır. Atatürk'ün aklı fikri Lozan'da, kalıcı barışın sağlanmasında, tam bağımsızlığın gerçekleştirilmesindedir. Olmazsa her şeyi göze alıp İngilizlerle savaşacaktır. Bunun için halkı, orduyu ve meclisi hazırlaması gerekmektedir. İşte o günlerde Atatürk gibi çağını aşmış bir strateji dehasının ikinci grubun ateşli milletvekillerinden biri durumundaki Ali Şükrü Bey'i öldürtmesi, üstelik bu işi muhafız komutanı Topal Osman'a yaptırması akıl kârı değildir. Atatürk ve iç ve dış muhalefetin kabardığı o kritik günlerde böyle bir cinayetin kendi üzerine yıkılacağını, bu nedenle meclisteki muhaliflerce ağır şekilde suçlanacağını, sonuçta ülkenin geleceğinin tehlikeye düşeceğini düşünemeyecek kadar strateji bilmeyen biri de değildir. Böyle bir cinayetin Lozan imzalanmadan, Cumhuriyet ilan edilmeden Devrimler yapılmadan önce muhaliflere Atatürk'ü devirme veya en azından Atatürk'ün itibarını sarsma imkanı vereceği çok açıktır. Nitekim cinayet muhalefet tarafından hemen Atatürk'ün üzerine yıkılmak istenmiştir. Soruşturma Atatürk'e uzanmış, İstinaf Mahkemesi Savcısı Ankaralı İbrahim Bey ile Ankara Polis Müdürü Çerkez Neşet Bey köşke giderek Atatürk'ün ifadesini almışlardır. Kılıç Ali'nin ifadesiyle ancak ısrarla yapılan soruşturmaya rağmen sorunun dedikodudan başka bir şey olmadığı anlaşılmıştır. Yargılamalar sonunda cinayet aydınlanmış, Topal Osman'ın suç ortağı Mustafa Kaptan da 5 yıl kalebentliğe mahkum edilmiştir. İşin ilginç yanı bu cinayet soruşturması muhalif gruba yakın Rauf Bey tarafından yapılmıştır. Tahkikatı yürüten Ankara Polis Müdürü Neşet Bey de muhalif eğilimlidir. Sonuçta yaygın kanaatin aksine Ali Şükrü Bey'i Atatürk öldürtmemiştir. Bu bir alternatif tarih dedikodusudur. İngiliz istihbarat raporlarında bile Ali Şükrü Bey cinayeti nedeniyle Atatürk'ün suçlanamayacağı yazılıdır. İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiseri Rumbold'un Lord Curzon'a gönderdiği 3 Nisan 1923 tarihli raporda bu konuda şu bilgilere yer verilmiştir. Ankara'da son olaylar, Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey 27 Mart'ta kayboldu. 1 Nisan'da cesedi bulundu. Ertesi gün katil olduğu anlaşılan Las Çetebaşı Osman Ağa jandarma tarafından vuruldu. Bu olayda Mustafa Kemal veya Ankara'nın herhangi bir devlet adamı suçlanamaz. Bu aslında Lazlar arasında bir kan davası olayıdır. Muhalefet ayağa kalktı. Mustafa Kemal ve taraftarları durumu kendi lehlerine çevirme düşüncesiyle 2 ay içinde genel seçimlere gitmeye karar verdiler. Bu arada şu kadarını da belirteyim ki Ali Şükrü Bey cinayetini Lazlar arası bir kan davası olarak açıklayan İngilizler, Padişah Vahdettin'i ve meclis içindeki bazı muhalifleri ki aralarında Atatürk'ün yola birlikte çıktığı bazı silah arkadaşları da vardır, kullanarak Atatürk'e meclis içi bir sivil darbe yapmak istemişler, bunun için her türlü komploya başvurmuşlardır. Ali Şükrü Bey cinayeti de bu tür komplolardan biridir. Topal Osman'ı iyice doldurup Ali Şükrü Bey'in üzerine sürenler veya Ali Şükrü Bey'i öldürtüp cinayeti Topal Osman'ın üzerine yıkanlar her şeyi en ince ayrıntısına kadar planlamıştır. Ali Şükrü Bey'in meclisteki ateşli muhalefeti, zaman zaman Atatürk'e silah çekmeye kadar varan kontrolsüz tavırları ve Atatürk'ün böyle konuşan insanların dövülmeye layık olduğu yönündeki sözleri, Topal Osman'ın Ali Şükrü Bey'e karşı öfkesini iyice kabartmıştır. Topal Osman'a cinayetten birkaç gün önce de Ali Şükrü Bey'in Atatürk'ü öldürtmek istediği söylenmiştir. Buna fena halde hiddetlenen Topal Osman, Ali Şükrü Bey bu düşüncede ise bunlar günün birinde Gazi'ye mutlaka bir kötülük yapabilirler, buna meydan vermeyelim. Ben onları tepeliyim diyerek harekete geçmiştir. Bu arada ilginç bir yalana daha değinelim. Ali Şükrü Bey'i Topal Osman'ın öldürdüğüne kanaat getirildikten sonra hakkındaki yakalama kararını duyan Topal Osman, güya bu sefer de Atatürk'ü öldürmek amacıyla Çankaya Köşkü'nü basmış. Atatürk'ü bulamayınca öfkelenerek içeride ne bulduysa kırıp dökmüştür. Ancak Çakıroğlu Hüseyin, Haliloğlu Rasim, Kılıç Ali, Salih Bozok gibi olayın tanıklarının anlattıkları Topal Osman'ın Atatürk'ü öldürmek amacıyla değil, Atatürk'ün öldürüleceğini duyup korumak amacıyla adamlarını Çankaya Köşkü'ne gönderdiğini, kendisinin ise Çankaya sırtlarında çatışmada vurulduğunu göstermektedir. Osman Ağa'nın Mustafa Kemal Paşa'yı öldürmek maksadıyla Çankaya Köşkü'nü bastığı bilgisi hiçbir ciddi kanıta dayanmadığı gibi bu olaydan yola çıkılarak yapılan ve Mustafa Kemal Paşa'yı içine çekmeye çalışan yorumlarda ikna edici olmaktan uzaktır. Buna rağmen İpek Çalışlar, Latife Hanım adlı romanında Topal Osman'ın Çankaya Köşkü'nü bastığını, Atatürk'ün çarşaf giyip köşkü terk ederek kurtulduğunu yazmıştır. Çalışlar bu gerçek dışı ve gülünç iddiasını Latife Hanım'ın kız kardeşi Vecihe Hanım'ın anılarına dayandırmıştır. Oysa ki Atatürk, bırakın muhafız alayı komutanı Topal Osman'dan kaçmayı, kendisini öldürmek için istasyondaki evini basan Çerkez Ethem'den bile kaçmamıştır. Birincisi, Topal Osman'ın Atatürk'ü öldürmek için köşkü basmak gibi bir çılgınlık yapmasına hiç gerek yoktur. Eğer Atatürk'ü öldürmek istemiş olsa, köşkteki adamlardan birine bunu yaptırması mümkündür. İkincisi, Salih Bozok ve Toman Alparslan'ın delisi gibi tanıkların anlatımına göre, çatışmanın olduğu gün Latife Hanımlar köşkte değildir. Ümit Doğan'ın benim de ön sözünü yazdığım Mustafa Kemal'in muhafızı Topal Osman, Ali Şükrü Bey cinayetinin gizli kalmış gerçekleri adlı kitabındaki şu değerlendirme, Ali Şükrü Bey cinayetini aydınlatan bir değerlendirmedir. Ali Şükrü Bey'i ortadan kaldıranlar, Mustafa Kemal Paşa'yı devirerek yerine geçmeyi düşünmüş olmalıdırlar. Çünkü olaylar sonunda hem Osman Ağa'yı hem de iktidar yolunda Mustafa Kemal Paşa'dan sonra kendilerine en güçlü rakip olarak gördükleri Ali Şükrü Bey'i ortadan kaldırmışlar. Ayrıca cinayeti de Osman Ağa'ya yıkarak şüpheleri Mustafa Kemal Paşa'nın üzerine çekip onun siyasi otoritesini sarsmak istemişlerdir. Nitekim Mustafa Kemal Paşa, İstinaf Mahkemesi Savcısı İbrahim Bey ve Polis Müdürü Neşet Bey'e cinayetle ilgili ifade vermiş, Trabzon basınının ve ikinci grup milletvekillerinin cinayet suçlamalarına maruz kalmış, hatta bazı mebuslar onun hakkında tevkif müzakeresi çıkarmaya bile teşebbüs etmişlerdir. Bu gelişmeler sonucunda Mustafa Kemal Paşa oldukça zor günler geçirmiştir. Bu bağlamda Ali Şükrü Bey cinayeti ve sonrasında yaşananlar henüz Cumhuriyet kurulmadan Mustafa Kemal Paşa'yı koltuğundan indirmek için yapılmış bir darbe girişimi olarak değerlendirebiliriz. Ali Şükrü Bey cinayetiyle Atatürk'e kurulan pusu sonuçsuz kalmış, Atatürk Cumhuriyet'in kuruluş aşamasında muhaliflerin büyük tuzağına düşmemeyi başarmıştır. Bunun üzerine Atatürk'süz bir Türkiye düşleyenler ondan kurtulmak için doğrudan bedenini ortadan kaldırmaya karar vermiştir. Bu amaçla 3 yıllık bir hazırlıktan sonra 14 Haziran 1926'da İzmir suikastını gerçekleştirmek istemişlerdir. Ancak suikastçileri bir motorla Sakız Adası'na götüren Giritli Şevki'nin ihbar mektubuyla bu hain planda sonuçsuz kalmıştır. İşin ilginç yanı, tıpkı 3 yıl önceki Ali Şükrü Bey cinayeti gibi bu işte aslında yine meclis içi muhalif gruplara uzanmaktadır. 1923'teki Ali Şükrü Bey cinayetinde dönemin hassas koşulları nedeniyle cinayetin ardındaki gizli eli ve kendisine yönelik darbe planını açığa çıkartacak bir girişimde bulunamayan Atatürk, 1926'daki İzmir suikastında Türk Bağımsızlık ve Aydınlanma Savaşı'nın devrimci lideri olarak olayın üzerine gidip kirli planı açığa çıkarmıştır. Sonuçta aralarında Kazım Karabekir gibi bazı silah arkadaşlarının da olduğu çok sayıda kişi yargılanmış, 19 kişi idama, bazı kişiler de hapis ve sürgün cezalarına çarptırılmıştır. 1923'te Ali Şükrü Bey cinayetiyle ve 1926'da İzmir suikastıyla etkisiz hale getirilmek istenen Atatürk, İzmir suikastından sonra kendisini etkisiz hale getirmek isteyenleri etkisiz hale getirmiştir. Anlayacağınız Atatürk bu ülkeyi kurarken sadece işgalcilerle mücadele etmemiştir. Ayrım sonu. Sayfa 343.